Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Mehir 1400, Hicri Kameri 19 Safer 1443 ve Miladi 26 Eylül 2021 Pazar. Ayrıca İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününe tekabül eden Erban yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla dini meseleler uzmanı Sayın Mutruhan Güneş ile Erbani Etkeni üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Batı Asya gelişmeleri isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Ayetullah Hamene, Ayetullah Amalin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Reisi, ülkeler arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin karşılıklı saygı esasına göre olması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, İran ve Cezayir arasındaki anlaşmaların uygulanması gereğine vurgu yaptı. Savunma Bakanı, düşmanın stratejisinin İran'ın füze savunma gücünü engellemede başarılı olmayacağını belirtti. Son 24 saatte İran'da 288 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Mustafa Şentop Kazakistan'a gitti. Ve Barzani Erbil görüşmesine tepki göstererek Irak anayasasına bağlıyız dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İslam dünyasının büyük alimlerinden Ayetullah Hasanzade Amoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin özel kalem müdürlüğünden yapılan açıklamada Ayetullah Hamene'yi taziye mesajında şu ifadelere yer verdi. Büyük alim Ayetullah Hasanzade Amoğlu'nun vefat ettiği haberini üzüntü duyarak aldım. Bu bilgi alem her dönemde seyrek sayıda örnekleri insanların gönlünü ve gözünü aydınlatan ve ilim ve marifet ve akıl ve gönüllerine faydalandıran nadir ve seçkin şahsiyetlerden biriydi. Bu saygıdeğer alemin yazıları marif hayranlar için büyük bir feyiz kaynağı olmuş ve olmaya devam edecektir. İnşallah. Bendeniz kendisinin tüm dostları, talebeleri ve sevenlerine, özellikle mümin ve inkılapçı Amol halkına ve merhumun yüce insani ahlakı ve inkılapçı tutumuna hayran olan gençlere taziyelerimi sunuyor. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, mağfiret ve büyük dereceler niyaz ediyorum.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini kabul etti. Kabulde Büyükelçi, Reisi'ye güven mektubunu sundu. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliffe'i kabulünde İran milletinin zorbalığa boyun eğmeyeceğini vurguladı. Güven mektubunu takdim töreninde Reisi İngiliz Büyükelçi'ye hitaben, "Ülkemiz gerçekten bağımsızdır ve bu bir iddia değildir. İyi derecede Farsça bildiğine göre bu kelimelerin İran'daki gerçek anlamını devlet yetkililerinize aktarınız," dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti tüm ülkelerle işbirliği yapmak istiyor ancak bu işbirliği karşılıklı saygıya dayalı olmalı ve milletlerin çıkarları dikkate alınmalıdır. İran ile çalışmanın ve işbirliği yapmanın en iyi yolu karşılıklı saygı ilkesine uymaktır. Bağımsızlık ve özgürlük ruhuna sahip olan İran halkı yanlış sözleri ve haksızlığı kabul etmez ve zorbalığa asla boyun eğmez. Avrupa ve Batı deneyimlerine dayanarak İran'a bağımsız bir devlet olarak bakmalıdır ifadelerini kullandı. Bugünlerde insan hakları konusunun diğer ülkelere saldırmak için siyasi bir araç haline geldiğine dikkat çeken Reisi, "Dini inançlara dayalı insan haklarına saygı göstermek bizim görevimizdir. İnsan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülkelerin birçoğunun kendi insanlarına ne şekilde davrandığını iyi biliyorsunuz," diye konuştu. İngiliz Büyükelçisi de Londra-Tahran ilişkilerinin tarihi geçmişine atıfta bulunarak iki ülke arasında yeni bir sayfanın açılmasını ve bu hedefe ulaşma konusunda olumlu katkı yapacağını umduğunu dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptırımlar İran ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesini engelleyemez dedi. İran Cumhurbaşkanı ofisine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avusturya'nın İran'daki yeni büyükelçisi Wolf Dietrich Haim'i kabulünde iki ülke arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak İran, Avusturya ve diğer ülkelerle ticari ve ekonomik işbirliğine geliştirmeyi tamamen hazır ve engeller bizi asla durduramayacak dedi. İran milletine uygulanan yaptırımlar yasa dışı ve zalim cedir diyen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın faaliyetlerinin barışçıl olduğuna dair sayısız raporuna göre yaptırımlar tamamen yanlış ve temelsizdir. Tahran tüm yükümlülüklerine yerine getirmiştir. Ancak nükleer anlaşmadan çekilen Amerikalılar oldu ve Avrupalılar taahhütlerini yerine getirmediler dedi. Reisi Avusturya Büyükelçisi'nin İran'ın Afgan mültecilere ev sahipliği yapmasını takdir etmesine değinerek, "Bugün Afgan halkının yerinden edilmesi bu ülkedeki 20 yıllık Amerikan politikası ve eylemlerinin neticesidir ve Afgan göçmenlerine böyle insani ve İslami bir ortamda ağırlıyoruz," dedi. Bu kabulde Avusturya'nın yeni büyükelçisi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunarak ülkesinin İran ile yapıcı ilişkilerine işaretle Avusturya özellikle finansman ve ekonomik değişim alanda iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmek istiyor ve hatta yaptırımlar döneminde bazı ikili projeleri tamamlayabildik dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran-Belarus ilişkilerinin ekonomik ve ticari dahil olmak alanlarda ilerlemeye ihtiyaç olduğunu, iki ülkenin büyük elçilerinin bu yönde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün Belarus'un yeni Tahran Büyükelçisi Dimitri Kalstov'u güven mektubunu alırken, iki ülkenin özel sektör ve ticari şirketlerine faaliyet alanının sağlanması, İran ve Beyaz Rusya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine etkili olunması tavsiyesinde bulundu. Reisi Belarus Büyükelçisi'nin bu ülke üniversite diplomalarının İran tarafından onaylanması talebine de değinerek, "Belarus üniversitelerinde çok sayıda İranlı öğrencinin varlığı göz önüne alındığında bu sorun için uygun önlemlerin alınması gerekiyor," dedi. Belarus'un Tahran'daki yeni büyükelçisi de söz konusu kabulde İran Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunarken, iki ülke arasındaki ilişkileri köklü ve dostane olarak nitelendirdi ve ilişkiler 30. yılının arifesindedir. İkili ilişkilerin gelişmesi için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim," dedi. Belarus Büyükelçisi, "Belarus her zaman İran'ın dostu olmuştur ve olacaktır. Ticaret seviyesini yükseltmeye ve İran şirketlerinin varlığını ve yatırımını sağlamaya hazırız," dedi.
İran Dışişleri Bakanı, Cezayir Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması gereğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın mevkidaşı Ramtad Lamere ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki uygun düzeydeki ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek önceki anlaşmaların uygulanması, iki ülke arasında ortak siyasi komitenin kurulması, ikili ilişkilerin gözden geçirmesi ve geliştirmesi gereğinin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum kulisinde Cezayir Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi ve güçlenmesine vurgu yaparak ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldılar. Cezayir Dışişleri Bakanı da Emir Abdullahyan'ın kendisini İran'a daveti ve istişarelere devam etmeyi önerilerini memnuniyetle karşıladı. Görüşmede Kuzey Afrika ve Batı Asya bölgesindeki gelişmeler ele alındı. Emir Abdullahyan, özellikle Siyonist rejimin girişimlerine tepki olarak Cezayir'in bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumunu da övdü. İran Dışişleri Bakanı 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum kulislerinde 5 günlük yoğun çalışma ve diplomatik istişarelerin ardından dün yerel saatle New York'tan ayrıldı.
İran Savunma Bakanı, düşmanlar İran'ın savunma ve askeri gücünü, özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin füze savunma gücünü kontrol etmekte başarısız oldular dedi. Savunma Bakanlığı halkla ilişkilere göre Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani bugün Kutsal Savunma Haftası vesilesiyle bir notta şunları söyledi. Diktatör Saddam liderliğindeki Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ni işgal etmesinden 41 yıl sonra bugün süper güçlerin şeytani senaryolarına karşı direnen bir noktadayız ve artık şeytani güçler İran'a karşı senaryoları kafalarından bile geçiremez duruma gelmişlerdir. Tuğgeneral Aşdiyani, İran'a karşı dayatılmış savaşın başlamasından sonraki ilk günlerde kahraman ordu, hava kuvvetlerinin hızlı uçan pilotlarının uçuşları ile düşmana ateşle oynadığını gösterdi. Ancak operasyon mahallinde tüm yabancı tarafların Baas ordusunun savunma yeteneklerini geliştirmek ve genişletmek için her yolu kullandığı, aynı şekilde İslam Cumhuriyeti'nin askeri yeteneklerini kısıtlamak için hiçbir eylemden kaçınmadığı da bir gerçektir dedi. İran Savunma Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal savunmadaki zaferi bir başarıydı ya da başka bir ifadeyle İran'a açgözlülükle bakan ülkelere çok önemli bir mesajı vardı. İran İslam Cumhuriyeti öyle bir milli strateji, vatanseverlik, İslami, dini, devrimci ve tarihi bir geçmişe sahiptir ki elleri boş olsa da onları yenmek veya kontrol etmek mümkün değildir dedi.
Erbain ilahi ve insani değerlerin tezahürü sloganı ile ilk uluslararası Erbain Konferansı İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil'deki Muhakkak Erdebili Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Veli-i Fakih'in İran'ın hac ve ziyaret işlerindeki temsilcisi Seyyid Abdülfettah Nevvab bugün ilk uluslararası Erbain Konferansı'nda yaptığı konuşmada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kişiliğinin boyutları ve Hüseyin-i Erbain merasiminin önemi hakkında açıklama yaptı. Kum Kenti Din İlimler Havzası Kur'an-ı Kerim tefsir hocalarından Ayetullah Abdullah Cevad Amoli de çevirmeci olarak konferansa görüntülü mesaj gönderdi ve koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini ve böylece Erbain merasimlerinin kısıtlama olmaksızın gerçek manada yapılması ümidini dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin halkının ve hükümetinin yanındadır ve bu ülkenin zaferinden mutludur dedi. Seyyid Abbas Musevi, Trend News Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları söyledi. İran, Dağlık Karabağ'ın 1. ve 2. savaşlarında Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin ve halkının yanında yer aldığı ve bu durum devam ediyor. İran'ın dış politikasının her türlü işgale ve bölücülüğe karşı çıkan çeşitli ilkelere dayandığını vurgulayan Musevi, geçen yıl İslam İnkılabı rehberi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün korunması ve Ermenistan'ın işgal ettiği tüm toprakların Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilmesi gerektiğini açıkça belirtti, dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 288 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 13.792 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119.360'a, vaka sayısı 5.533.520'ye çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 6.320'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 4.944.087'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı. Resmi istatistiklere göre koronavirüsü dünyada 232 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 4 milyon 758 binden fazla kişi COVID hastalığından hayatını kaybetti.
İran tarafından Afganistan halkına yapılan 3. insan yardım sevkiyatı ülkenin başkenti Kabil Havaalanı'na ulaştı. Muhabirimizin bildirdiğine göre 15 ton ağırlığındaki Afgan halkına yönelik 3. insani yardım sevkiyatı bugün Kabil Havaalanı'na yapıldı. Daha önce İran'ın Afgan halkına yaptığı 2. insani yardım sevkiyatı yaklaşık 22 ton tıbbi malzeme ile un, yağ ve pirinç gibi gıda maddeleri içeriyordu.
Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan ve Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret için Kazakistan'a gitti. Türk dili konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kazakistan'a giden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cefer'i, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin eski Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er eşlik etti. Bu arada Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında saraydaki de biliyor. Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir dedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın alternatifinin oluştuğunu belirterek Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gündemine ilişkin gazeteci Mustafa Balbay'a açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında saraydaki de biliyor. Etrafındaki beslemeler ellerindeki gücü, imkanları kaybetmemek için bu gerçeği kendisine söylemiyorlar. Hatta tam tersini söylüyorlar. Gelinen nokta tam bir çoklu organ yetmezliğidir dedi. Kılıçdaroğlu, bizim sıklıkla vurguladığımız 5 temel alandaki sorunlar giderek derinleşiyor. Demokrasi, toplumsal barış, ekonomi, eğitim, dış politika darmadağınık. Ama bunlar çözülemez değil. Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorunu yok. İktidarda bu yönde bir irade kalmadı. İşte yurtlar böyle bir sorunun varlığını bile görmüyorlar ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı ayrıca. Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Bunu saraydaki de görüyor. Bütün amacı oluşmuş olan yeni iktidar seçeneğini ortadan kaldırmak. Devletin, devlet kurumlarının imkanlarını da bunun için kullanmaktan çekinmiyorlar. Gerek Sayın Akşener'le, gerek Millet İttifakı'nın öteki bileşenleriyle, gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz. Bunlar kamuoyu önünde ya da ayrıca oluyor. Hem genel başkanlar hem genel başkan yardımcıları düzeyinde. Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir ama mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli, güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben dostlarımızla geleceğiz diyorum. Meral Hanım 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak diyor. Öte yandan HDP'nin siyasi tutumuna da değinen CHP lideri, HDP ittifak bağlamında farklı bir siyaset yürütüyor. Bağımsız olarak seçime girmekten yana oldukları anlaşılıyor. Bu yöndeki düşüncelerinin ayrıntılarıyla hiç ilgilenmiyorum dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye askeri güçleri Suriye'nin kuzey kesimlerinde bir dizi yasa dışı saldırıda 6 PKK'lıyı öldürdü. TRT sitesinin bildirdiğine göre Türkiye Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride Ankara'nın terörist nitelediği Kürt muhalif güçlerini ortadan kaldırmak için Suriye topraklarına yönelik saldırıların devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri saldırısı Suriye halkı ve hükümetiyle uluslararası toplum tarafından kınanıyor.
Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Erbil'de Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirmesi konulu bir konferansın düzenlenmesine cevaben dış politika Bağdat'ın yetkisi dahilinde ve biz ülkenin anayasasına bağlıyız dedi. 24 Eylül Cuma günü Irak Kürdistan'ın Erbil kentinde Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine destekleyen bir konferans düzenlendi. İRNA'ya göre Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neşirvan Barzani bugün yaptığı açıklamada Erbil'in Bağdat'taki merkezi hükümetin dış politikasına saygı duymak ve uymak zorunda olduğunu vurguladı.
Batı Şeria'da 5 Filistinli'nin şehit olmasının ardından terörist İsrail ordusu misilleme korkusu ve direniş grupları tarafından işgal edilen topraklara ateşlenen roketlerin artışı nedeniyle en üst düzeyde teyakkuza geçti. El Haber, El Ahd Haber Ajansı'na göre Siyonist medya Gazze Şeridi sınırlarındaki uyarı durumuyla ilgili haberleri yayınlarken demir kubbe sisteminin hazırda olduğunu ve Gazze Şeridi'den roket atılması korkusuyla devreye girdiğini duyurdu.
İşgalci Amerikan kuvvetleri bu sabah Deir-Uzur Doğu Kırsalı El Şahil köyünde düzenlediği hava indirme operasyonu esnasında 3 kişiyi öldürdü.
Lübnan medya kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınan toplam 9 Lübnanlı'dan ikisinin serbest bırakıldığını bildirdi. En-Neşre sitesine göre Hizbullah ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 2 Lübnan vatandaşı, bugün Beyrut Havalimanı'nda aileleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.
Yemen Sağlık Bakanı Amerikan Suudi saldırgan koalisyonunun Yemen'deki kronik hastalıklar için ihtiyaç duyulan en az 120 çeşit ilacın ithalatını engellediğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Amerika'nın tutumu İran'ın Bercan müzakerelerinde karar alma kriteri üzerine. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cumartesi günü New York'tan İran'a dönmeden önce yaptığı açıklamada medya kanallarından veya diplomatik yollardan kendilerine ulaşan Amerika'nın çelişkili açıklamalarından alacakları kararın kriteri olmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı bundan önce Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Josep Borrell ile New York'ta yaptığı görüşmede müzakerelerin mazisini ciddiyetle incelemekte olduklarını ve yeni hükümetin müzakerelere başlayacağını ifade etti. Emir Abdullahyan, aynı zamanda bizim kriterimiz karşı tarafın pratik eylemleridir, açıklamaları değil, yeni hükümet yapılan müzakerelerin dosyasını incelemek ve araştırmakla meşgul, ne zaman kaybediyor ve ne de Amerika'nın yapıcı olmayan davranışlarını kabul ediyor ve ne ülkeyi eski içi boş vaatlerle oyalayacaktır dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Bercan ve Viyana'da müzakerelerin tekrar başlaması ile ilgili açıklamaları da iki açıdan önemlidir. Birincisi, acaba Amerika'nın Bercon nükleer anlaşmaya dönmek ve yükümlülüklerine girene getirmek için ciddi bir iradeye sahip olup olmamasıdır. Mevcut durumda bu konuda birçok şüphe mevcuttur. Zira pratikte Amerika ve Avrupa'nın Bercon sorumluluklarının çok küçük bir bölümünü, üstelik belirli bir zaman kesiminde gerçekleşmesinden başka hiçbir gelişme yaşanmamıştır. Üstelik Amerika'nın davranışları Bercon sorumluluklarına karşı çelişki içinde. Onlar bir taraftan Bercon'a geri dönmek talebini gündeme getirerek davette bulunuyor ve diğer taraftan İran'a karşı yeni yaptırımlar kararı alarak uyguluyor. Emir Abdullahyan'ın sözlerinin ikinci önemli yönü ise İran'a baskı uygulayarak müzakere masasını geri getirmeye çalışırken Amerika'nın İran'a karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi sebebiyle İran'ın Amerika'ya güvenmemesini dikkate almanın İran'dan Bercon'un tek taraflı olarak gerçekleştirme taleplerine de karşı onlara anlamlı yanıtıdır. Eğer Amerika gerçekten zaman aşımının Bercon'un aleyhine işlediğinden endişeli ise sorumluluklarını yerine getirmekte mevcut durumun yaşanması durdurulabilir.
Tecrübenin de gösterdiği gibi Amerika'nın diplomatik eylemlerinin mahiyeti Washington'un Tahran'a karşı makro siyasetleri yorumlandığı zaman anlaşılabilir. Amerika Başkanı Joe Biden göreve başladığında New York Times'a verdiği röportajda şöyle demişti. Biz müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma yoluyla İran nükleer kısıtlamaların uzatılması ve güçlenmesi ve İran füze programını incelemek için gelecek müzakereler ve anlaşmalara katılmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri her zaman gerekirse yaptırımları eski haline getirme seçeneğine sahiptir ve İran bunu biliyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı ve yazar Hays Brown, Beyaz Saray'ın Bercon nükleer anlaşması ile ilgili tutumunun mantıksız olduğuna işaretle şöyle diyor. Birleşik Devletleri tarafından bu davranış komiktir. Zira Bercon anlaşmasını terk eden taraf bizdik. Amerikalı diplomatlar mevcut durumdan Birleşik Devletlerin sorumlu olduğunu inkar edemezler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2018 yılına kadar İran'ın anlaşmanın maddelerine bağlı olduğunu defalarca onayladı. Anlaşmadan çekilmek için hiçbir gerekçe söz konusu değildi. Ancak biz daha fazlasını istiyoruz demekten başka. Fakat bu konu hüsnü niyet üzerine yapılan müzakerelerin temeliyle çelişmektedir. Aslında Amerika, İran'a karşı siyaseti maksimum ekonomik baskı ile birlikte diplomasinin devam etmesidir. Bu da Amerika'nın diplomasi ve yaptırımların altyapısını korumakla İran'ı Bercon Anlaşması'na geri getirmeye mecbur kılmak ve müzakerelere başka konulara da eklemektir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ın açıklamaları ve Amerika'nın bu konudaki davranışlarını değerlendirmesi tamamen şeffaf ve mantıklıdır. Dışişleri Bakanı, suçlunun bulunması için başkalarının Tahran'a değil Avrupa başkentleri ve Washington'a olması gerektiğini söyledi. Bu yüzden İran yapılacak müzakerelerde Amerika'nın pratik davranışları üzerine yargıda bulunacaktır. Aslında İran için önemli olan ise Bercon konusunda müzakere etmek için müzakere etmek değildir. Eski sorumluluklara uymaktır. Bu sorumluluklar ise öncelikli olarak Bercon'a öngörülen tüm yaptırımları kaldırmak, ikincisi Amerika'nın Bercon'dan çekilmesi ardından uyguladığı yaptırımlar ve üçüncüsü ise hukuksal hilelerle başlıkları değiştirilen yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu yüzden Bercon'un kaderi karşı tarafın davranışlarına bağlıdır. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran yeni hükümetinin çalışmaya başlamasından itibaren Bercon'a karşı açık ve net siyasetini, müzakerelerin devamının resmiyete tanınması, tüm tarafların Bercon'dan uzaklaşmaması ve tamamen geri dönmelerinin izlenmesi olduğunu, fakat bu pencerenin sonsuza kadar açık olmadığını belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Pakistan'ın Afganistan'da terör gruplarının bulunmasından endişesi başlığı altında. Pakistan Başbakanı IŞİD ve Tahrik Taliban gibi bazı terör gruplarının Afganistan'da bulunmasından endişeli olduklarını belirtti. İmran Han News Week dergisine verdiği mülakatta Afganistan'da terör gruplarının hedefinin bu savaşta da ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve tahrip etmek olduğunu belirtti. Pakistan Başbakanı Amerika'nın çıkışı ve Taliban'ın 15 Ağustos tarihinde Kabil'i ele geçirmesi ardından Afganistan çapında barış ve güvenliğin sağlanmasının ve Pakistan ve bölge için yararlı olmasının da umut edildiğini söyledi. İmran Han Afganistan'da IŞİD ve Tahrik Taliban gibi terör gruplarının varlığından endişe duyduklarını zira söz konusu grupların Afganistan topraklarından çıkarak Pakistan topraklarına sızma ihtimalinin olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Han ayrıca BBC'ye de Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının terör merkezi olarak kullanılmaması durumunda tanıyacaklarını söyledi. Son yıllarda IŞİD ve Tahrik Taliban, Pakistan'ın güvenliğine tehlike atan radikal gruplardandır. Geçen 15 Ağustos tarihinden beri Kabil'in Taliban tarafından ele geçirmesinden beri Pakistan yetkilileri bu grubun ülkenin güvenliği endişesinde olmaları ve IŞİD ve Tahrik Taliban üyelerine karşı kesin mücadele ile onların Afganistan topraklarında Pakistan'a saldırısını engellemesini umut ediyoruz. Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından önce yaklaşık 20 yıl boyunca Kabil ve İslamabad karşılıklı olarak birbirlerine terörizmle mücadele etmemek, hatta bazen radikal gruplara destek vermekte suçladılar. Tabii eleştirilerin çoğu da Pakistan'ı Taliban için bir sığınak olmakla suçlayan Afganistan'a aitti.
Şimdi Afganistan'da siyasi ve güvenlik şartları değişmiş ve Taliban ise ülkeye hakim olmuşken Afganistan'ın teröre destek suçlaması Afganistan tarafından azaldı. Fakat buna karşılık İslamabad'ın bu ülkeden beklentileri daha da arttı. Pakistan'ın Taliban'ın Afganistan'daki hükümet döneminde onların siyasi ortakları olduğu söylentileri gündemdeyken, İslamabad Afganistan topraklarından kendi ülkesine yönelik güvenlik endişelerinin hissedilir derecede azalmasını istiyor. Afganistan'da son yıllarda yaşanan güvensizliklerde önemli payı olan Tahrik Taliban ve IŞİD terör grupları ile mücadele etmek Pakistan'ın Afganistan'dan beklentisidir. Görünüşe göre eğer Afganistan'da Taliban hükümeti kendi ülkesinde IŞİD ve Tahrik Taliban terör gruplarının varlığından dolayı Pakistan endişelerini hafifletebilse aynı oranda bu ülkenin diplomatik desteklerini alabilir. Üstelik Afganistan'da hali hazırda Taliban hükümetinin en büyük endişelerinden biri bu grubun diğer ülkeler, bölgesel ve uluslararası kurumlar ve teşkilatlar tarafından resmiyete tanınmasıdır.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Ehl-i Beyt'in 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününde her yıl olduğu gibi milyonların katılımıyla bu yılda görkemli Hüseyin-i Erbain etkinliği düzenleniyor. Hem Irak'tan hem İran'dan giden yolcular bu Erbain yürüyüşüne katılmak üzere Irak'ta bulunuyorlar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu hazin gününde kendi sevgisini ve coşkusunu Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a bildiriyorlar böylece. Şartlar biraz geçen yıllara göre değiştiği için şimdi karadan katılımlar biraz daha az gibi görünüyor. Çünkü Irak hükümeti havadan Erbain misafirlerini kabul edeceğini bildirmişti. Son günlerde de karadan olan sınırların açıldığını duyduk. Senelerdir süren Erbain yürüyüşü coşkusu ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ile ilgili Ehl-i Beyt aşıklarının sevgisini tekrar bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Bize veren dersleri ve aslında almamız gereken derslerin neler olup olacağını konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde Dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş bizimle birlikte. Mutluhan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Meysem Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum herkese.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi Erbain ve Erbain yetkinliklerini idrak ediyoruz. İlk önce size ve bütün dinleyicilerimize bu münasebetten dolayı taziyelerimizi sunuyor ve Erbain yürüyüşüyle ilgili bugün sohbetimizde sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Her yıl sizin de bildiğiniz gibi Müslümanlar çok coşkulu bir şekilde Kerbela ve Necef-i Eşref topraklarına akın ediyorlar. Ve bugünü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Pak türbesinde olmak için orada bulunuyorlar. Biz şimdi Erbain'le ilgili her yıl konuşuyoruz ama biz her yıl sanki yeni bir olayların ve aslında derslerin çıktığına tanıklık ediyoruz bu Erbain yürüyüşünde. Müslümanların bu katılımını ve Erbain'le ilgili olan dersleri siz nasıl özetlersiniz Mutlan Bey?
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin. Ve Erbain münasebetiyle bütün Müslümanlara tesliyet arz ediyorum. Bu Erbain programı insanlar arasında, insanlık arasında aslında bir konferanstır. Dünyanın çeşitli bölgelerinden, çeşitli ırklarından ve hatta çeşitli mezheplerinden başka dinlere mensup insanların da bu Erbain konferansına katılıp bu şiarı yaşatma ve bu şiarı devam ettirme yolunda yaptıkları büyük bir konferanstır ve bu konferansın da ev sahibi Ebu Abdullah Hüseyin'dir ve bu konferansı inşallah ebediyen yaşatacak olanlar ise inananlardır, insanlardır, insanlıktır. Erbain dediğimiz zaman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününe tekabül eden bir gündür ve bu şehadetten dolayı insanların İmam Hüseyin Aleyhisselam'a biat tazelemek ve biatlarında imamın sözlerine, imamın mesajına, imamın hedefine bir nebze de olsa bizim de onun yanında olduğumuzu gösteren bir etkinliktir. 12 imamın içerisinde ki İmam Mehdi Aleyhisselam hariç 11 imamın hiçbirinin Erbeini yoktur İmam Hüseyin Aleyhisselam hariç. Bu da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dini İslam'ı ayakta tutması ve dini İslam uğrunda şehit olması ve İslam'ı bir yerde yaşatması bağrısında olduğundan dolayı biz bugüne önem veriyoruz ve bu şiarı yaşatmakla aslında İslam'ı diri tutmaya çalışıyoruz. Allah gidenlerin herkesten kabul etsin. Gidemeyenlere, yüreği, kalbi orada olanlara da Allah nasip etsin inşallah. Erbeyinden çıkmamız gereken dersler, hiçbir fert, hiçbir kez deseler ki gelen babamıza, dedemize veyahut iki kuşak ötedeki dedemize, dedemizin babasına 40. gününde bir mesela 1 kilometre yol yürüyelim dediğimiz zaman insana mantık dışı gelir. Ya ben bu yolu yürüyüp ne yapacağım? Dedeme ne yararı var bunun? Babama veya bu yolun yürümenin ne yararı var? Dediğimiz zaman doğru, haklı olarak bu cevap doğar ki bunun ne faydası var? Ama üzerinden ortama 1400 yıl geçmesine rağmen Cabir İbn Abdullah'ın ilk Züvvar Erbeyn Cabir'in izinde ve Şam kafilesinin Şam'a giden Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın bacıları, kızları, yavrularının, evlatlarının Şam'dan çıkıp tekrardan, mesela Şam'dan Medine'ye dönseler yollar daha kısa olur. Şam ve Medine arası yol daha kısadır. Ama bunlar tekrar o geldikleri yolu geri dönüp Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın 40. günde Erbeyn'inde orada olmayı arzuladılar ve buna da bir mesaj var. Yani Hüseyin'in kanı batmadı. Medine'ye gitseydiler, ya Hüseyin'i şehit ettiler, Hüseyin kaldı Kerbela'da, biz geldik Şam'a, Şam'dan da çıktık, geldik Medine'ye dedikleri zaman belki de bu Erbeğin ruhu yaşamayacaktı. Yani dolayısıyla İslam bir yerde o çırağın nuru kısılacaktı. Ama karavan savarı olan Hazreti Zeynep sallallahu aleyha bu yolculuğu başlatıyor. Şam'dan geliyorlar Kerbela'ya. Tekrardan yanlarında yarenleri yok, yaverleri yok. Esir kızlar, hanımlar topluluğu Şam'dan çıkırlar, gelirler Kerbela'ya. Ki Erbi'in ruhunu yaşatmaları için. Biz de bir nebze de olsa bizim de yolumuz Şam'dan Kerbela'ya günün şartlarında ki o zaman daha çetindi. Fakat şu anda sınırlar belirlenmiş, bazı şeyler sorunlar olduğu için oradan oraya yürümek biraz meşabbet istediği için biz de Necef şehrinden Kerbela'ya doğru o yolu, o Cabir ibn Abdullah'ın yaptığı eylemi, Hazreti Zeynep'in yaptığı eylemi biz de bir nebze olsun yaşatmaya gayret ediyoruz. Allah gidenlerin herkesten kabul etsin. Orada bulunan herkese, bacılarımızdan, kardeşlerimizden kabul etsinler inşallah. Hepsinden iltimasımız var. Bu Erbeğin'de insan gelip baktığı zaman Ziyaret-i Aşura'nın bir bölümünde geçer Dûnel Hüseyin. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam her şeyini verdi.
Evet.
Evlatlarını verdi, çocuklarını verdi, kardeşlerini verdi ve bacılarını, kalanları da esir olarak fedakarlık verdi. Onlar da esir oldular. Yani her şeyinden geçti İmam Hüseyin Aleyhisselam. Erbeğin yolculuğunda insanların gayretleri, insanların ihsanları, insanların misafirperverlikleri bir nebze de olsa ya Hüseyin canından geçip, evladından geçip, kardeşlerinden geçip, kızları, çocukları, bacıları esir olup biz burada onlara gelen zavvara bir nebze de olsa bir kaşık yemek yedirmek veyahut bir günlük israflarını üstlenmek veyahut bir saat yatırmak için gayret ediyorlar. Bunlar da Hüseyin Aleyhisselam'ın o ki her nevarı vardı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın verdi. Biz de bir nebze olsun ona katkıda bulunmak. Hüseyin'in yolda gitmek. O ki lebbeyk ya Hüseyin deyilir. Hüseyin emrindeyiz. Hüseyin yanındayız. Hüseyin seninle dediğimiz zaman bunu yaşatmanın en güzel vücuda gelmiş halini Erbeğin'de görmekteyiz. Ki insanlar gelir düzeyinin altında bir coğrafyada yaşıyorlar ama ona rağmen hurması olan hurmayı, bir kaşık suyu olan bir kaşık suyu veyahut hiçbir şey imkanı yoktur. Evinin kapılarını açıyor. Diyor ki gel ama hiç olmazsa burada bir saat istirahat edin. Ayaklarına mesaj yapırlar. Onlar öyle yola girdiler ki bunlar onun bilincindedirler. Gelen misafir Ebu Abdullah Hüseyin misafiridir. Bu Hüseyin'in misafiridir. Biz bunu her ne kadar elimizden geldiği kadar insan var.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Erbeğin yürüyüşleri ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü ve bu münasebet yıl dönümüyle ilgili analizler sizlerle paylaştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili yarın sizlere sunacağız değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhur İslami gazetesinde İsveç Dışişleri Bakanı'nın ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmek istediğini vurgulaması, Kuzey Irak'ın merkezi Erbil'de korsan rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye destek oturumu düzenlenmesinin Iraklı siyasi partilerin sert tepkisine yol açması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın İran yakıtının Lübnan kuşatmasının kırılmasına yol açtığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın yardımıyla Suriye üzerinden Lübnan'a varan İran yakıtının Lübnan'a yönelik en önemli kuşatmanın kırılmasına neden olduğunu belirtti. El Ahd'ın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Cuma akşamı yaptığı bir konuşmada Hizbullah'ın Lübnan'da varlık gösterdiği günden itibaren bu ülkenin güçlendiğini vurguladı. Şeyh Kasım açıklamasının devamında şunları kaydetti. İran tarafından gönderilen yakıt Amerika'nın Mısır doğal gazının Suriye üzerinden Lübnan'a gönderilmesini kabul etmesine neden oldu. İran yakıtı şaşkına uğrayan Amerikalıları Lübnan ile taammülde bulunmaya mecbur bıraktı. Bilindiği gibi Amerikan yaptırımları dolayısıyla Lübnan 1,5 senedir yakıt kıtlığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntılara maruz kalmış bulunuyor. Hizbullah Genel Sekreteri yakıt krizinin aşılması için İran'dan yakıt talebinde bulunmuştu. İran'ın gönderdiği yakıt bundan 2 hafta önce Lübnan'a ulaşmıştı.
İttilaat gazetesinde Kırgızistan yönetiminin İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas liman kendine transit nakliyatı için İran topraklarını kullanmak üzere Tahran'la anlaştığını açıklaması İran'ın Razi Aşı ve Serum Müessesesi yetkililerinden Abbas eşlerinin müessese uzmanlarına geliştirdiği Kupars aşısından haftaya kadar 3,5 milyon doz üreteceklerini açıklaması gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Feda Hüseyin Maliki'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kuşku uyandıran hareketler konusunda uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon üyesi Feda Hüseyin Maliki, İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçlü tatbikatını rasat ettiği gibi bazı kuşku uyandıran hareketler konusunda da uyarıda bulunduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'ın Ermenistan'a ihracatı yolunda engel çıkarması gibi son İran karşıtı hareketlerini değerlendiren Maliki, son günlerde Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan'ın üçlü tatbikatı da kaygılara sebep olduğunu, İran kardeş ve dost ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bunu beklemediğini belirtti. Maliki, bu tatbikat hangi başlık altında olursa olsun başka türlü algılandığını, Bakü yönetiminden bölge denklemlerini bozmaya çalışan Korsan İsrail gibi düşmanların hareketleri karşısında uyanık olmasını beklediklerini ifade etti.
Hemşehri gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Rıza Necef'in Birleşmiş Milletler'den terörizmle mücadelede kesin tutum izlenmesi gerektiği yönündeki talebini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Rıza Necefi, Birleşmiş Milletler'den teröristlerle mücadelede çifte standart uyguladığı şaibelerinin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Necefi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele icra komitesi başkanı Michael Collins ile New York'ta yaptığı konuşmada bu konuya dikkat çekti. Taraflar görüşmede terörizmle mücadele, bölgede terörizm tehditleri ve terörist grupların mali kaynaklarıyla mücadele dile konularını incelediler. Necefi ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Varenko ile de benzer konuları gündeme getirdi ve kendisini Tahran'a davet etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsö'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsö'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Kutsal Savunma Haftası'nın başlaması,
İslam İnkılabı rehberinin Tokyo Olimpiyatları sporcularını kabul etmesi,
İran İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Avrupa Birliği ile Afgan mültecileri konusunu ele alması,
Seyyid İbrahim Reis'inin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nda konuşması
ve İranlı yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı oturumuna katılması
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin tarih yazan ve kader belirleyici noktalarından biri de İran halkının saldırgan Irak Baas rejiminin açtığı savaşa karşı 8 yıllık direniş ve dayanışmasıdır. İran'ın direniş ve siyaset literatüründe bu 8 yıllık savunma süreci kutsal savunma yılları olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda geçen haftadan itibaren 7 gün boyunca kutsal savunma haftası başladı.
Irak Baas rejimi 1980 yılında İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatarak Batı ve Doğu'nun da desteklerinden yararlanarak sivil asker demeden İnsanları hedef alarak kimyasal silahlar bile kullanarak İran halkını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sindirmek istese de Müslüman İran halkının kahramanlıkları sayesinde bunu başaramadı.
Amerika ise tüm bu yıllarda bir şekilde İslami devrimi sindirmek ve İran milletini diz çöktürmek istiyordu. Buna rağmen İran milletinin kararlılığı ve özveride bulunması bu şeytani amacın gerçekleşmesini engelledi. Her yıl ise bu kahramanlıkları anmak için 7 günlük Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Bu sene ise Kutsal Savunma Haftası'nın Hüseyin-i Erbay'ına denk gelmesi bu döneme başka bir anlam kazandırmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi geçen hafta İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında şampiyon olan İranlı sporcuları kabulünde ülke kahramanlarını içten takdir ederek onların toplum için mesajlarının çok önemli olduğunu belirtti ve şöyle buyurdu. Pek çok kurum toplumdan ve özellikle gençlerden umut ve sevinci almak için program yapmakla meşgul iken İranlı kahraman sporcular topluma umut mesajı aşılıyor ve bu çok değerli bir konudur.
Şehit Kor General Hac Kasim Süleymani anısına Kalplerin Serdarı kafilesi adı ile Tokyo Paralimpik oyunlarına katılan İranlı sporcular bu müsabakalarda 12'si altın, 11'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 24 madalya ile İran Paralimpik oyunları tarihinin en iyi ve parlak sonucunu elde etmeyi başardılar. İran Olimpiyatlar kafilesi de 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'sinin de bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.
İslami kalabı rehberi açısından kahramanlık sporu, maneviyatın ve olumlu kültürel ve ahlaki özelliklerin yayılmasında ve derinleştirmesinde ve dünya çapında yansıtılmasında önemli rolü vardır. İslam İnkılabı rehberi olimpiyatlar ve paralimpik rekabetlerinde benzer örneklerine işaretle İran spor kafilesine şehitler, özellikle Şehit Süleyman adının verilmesini, İslami değerlerin, tezahürleri ve İran halkının kimliği saydı.
Ayetullah Hamenei konuşmasında ayrıca spor meydanlarında Siyonist katil rejimin resmiyete tanınmaması konusuna işaretle acımasız, soykırımcı ve gayrimeşru rejim uluslararası spor meydanlarında hazır bulunarak kendine meşruiyet kazanmaya çalışıyor ve dünya müstekbirleri de ona yardım ediyor. Ama saygıdeğer spor yetkilileri ve sporcular bu alanda asla pasif olmamalılar şeklinde konuştu.
Ayetullah Hamenei, İranlı başı dik sporcuların bir madalya için cinayetkar rejimin temsilcisiyle tokalaşmayacağı ve onu resmiyete tanımayacağının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu konunun daha önce de mazisi vardır ve eskiden de ülkelerin sporcuları apartheid Güney Afrika rejimi temsilcileriyle karşılaşmayı reddediyorlardı ve bir süre sonra o rejimde yok oldu ve Siyonist rejimde yok olacaktır. İslam İnkılabı rehberinin İranlı spor kahramanların Siyonist rejim temsilcileriyle karşılaşmayı reddetmesi konusunu vurgulaması bu açıdan önemli yönleri vardır ve spor kahramanlarının adalete ve mazlum bir ulusun haklarını savunmaya olan bağlılığının bir işaretidir.
İran'ın her taraftan düşmanın maksimum baskı ve psikolojik savaş ve propaganda saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde söz konusu değerlerin korunması büyük önem taşıyor ve aslında inkılapçı ve insani değerlere bağlılık ve direnişin sembolüdür.
Son bir ayda Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle birçok Afgan yerinden edilmiş ve yeni bir mülteci dalgası komşu ülkelere akın etmeye başlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti mültecilere ev sahipliği yapma konusunda her zaman öncü olmuştur. Ancak ülkede yasa dışı vatandaşların varlığı, mevcut mültecilerin yüksek oranı ve şiddetli Amerikan yaptırımlarına neden olduğu ekonomik dar boğazlar nedeniyle İran'da yeni mültecileri barındırma imkanı yoktur.
Bu bağlamda İran İçişleri Bakanlığı Vatandaşlar ve Yabancı Göçmenler Genel Müdürü Mehdi Mahmudi, geçen hafta Avrupa Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerinden mültecilere fon tahsisinde destek ve yardımın arttırılması gerektiğini vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin mültecilerin dünyanın her yerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu ve dayatılan savaşın ve haksız yaptırımların neden olduğu birçok ekonomik ve sosyal soruna rağmen şimdiye kadar milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını ve mültecileri desteklemek için beklenenin ötesinde bir performans çizdiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 76. oturumu 21 Eylül gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bu genel kurulun ilk gününde görüntülü konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli bölgesel meseleler ve küresel gündem maddelerine ilişkin yaklaşımını aydınlatmaya çalıştı. İran Cumhurbaşkanı reisinin bu genel kuruldaki sözlerinin önemli bir kısmı Batı Asya ve dünyadaki krizlerin nedenleri ve faktörlerinin incelenmesiyle ilgiliydi.
Amerika'nın rolü ekseninde Batı Asya bölgesine son 10 yıllarda yaşanan olaylar ve gelişmelerde Amerika'nın siyasetlerinin Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen dahil bölge ülkeleri ve milletleri için dayatılan yıkıcı savaşlardan başka bir getirisi olmadığını göstermektedir. Bu hasmane ve çıkarcı siyaset, bölgede birçok kadın ve çocuğun ölmesine, milyonlarca insanın mülteci konumuna düşmesine, ekonomik temellerin yok olmasına, yoksulluğun artmasına ve güvensizlik ve terörizmin yayılmasına ve sayısız soruna yol açmıştır. Bu arada hala İslam dünyasının en önemli meselesi olan Filistin yarası da Siyonist rejim İsrail'in bölgedeki gerici Arap rejimleriyle ilişkilerini normalleştirme doğrultusundaki alçakça ve haince planı ile daha da derin bir yaraya dönüşmüştür.
İşte İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu acı gerçeklerin bir köşesine değinerek Siyonist rejim İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da çocuk ve kadınların katliamını gündeme almış en büyük devlet terörizm teşkilatı olduğunu ve bugün de topyekun kuşatmalar ile Gazze'yi dünyanın en büyük zindanına dönüştüren rejim olduğunu belirtti.
Amerika'nın yıkıcı siyasetleri ise sadece cinayet işleyen ve çocuk katili rejimleri desteklemekle sınırlı kalmamıştır. Amerika özellikle de Trump başkanlığı döneminde İran milletine karşı maksimum baskı amacıyla büyük bir ekonomik kampanya ve savaş başlattı. Bu siyaset Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Bercam nükleer anlaşmasına dönmekten söz eden Biden başkanlığı döneminde de devam etti. Böyle bir durumdan maksimum baskı siyasetinin hala Amerika'nın seçenekleri arasında görüldüğü söylenebilir.
Ölümcül koronavirüs pandemisiyle mücadele sırasında İran hep Amerika'nın zalimane yaptırımlarına maruz kalarak ilaç ve tıbbi cihaz ve malzemelere erişiminden mahrum kalmıştır. Tüm bu kısıtlamalara rağmen İran koronavirüs aşı üretici ülkeleri arasında yer almıştır.
Bölgesel düzeyde de Amerika İran'ı tecride sürüklemeye çalıştığı bir sırada İran'ın dış siyaset ilişkileri ve etkileşimleri alanı komşu ülkelere genişlemiştir. Bu sürecin devamında İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliği önemli bir olay olarak İran'ın bölgesel düzeyde önemli bir konumda olduğunu ve bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasında etkin bir rol oynadığını gösteriyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 65. Genel Kurulu'na katılmak için Viyana'ya giden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhammed İslami, oturumun ilk gününde ülkenin gurur kaynağı olan sporcuların uluslararası alanlarda şampiyonluklarının en önemli mesajı, görünüşte imkansız olan işlerin gerçekleşme imkanı ve direniş ve umut ve canlılık mesajını toplum ve gençlere iletmektir. Açıklamasında bulunarak, Amerika'nın yanlış siyasetlerini ıslah etme zamanı gelmiştir ve en başta tüm yaptırımları pratik, etkin ve doğrulanabilecek şekilde iptal etmesi gerektiğini söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silahlardan arınmış bölgenin oluşması fikrinin öncüsü olarak Siyonist rejimin gizli askeri nükleer programından ciddi endişe duyduğuna işaretle 1995 yılında NPT gözden geçirme konferansı bildirisinin onaylanmasına ve de 2009 ve 2010 yıllarında bir sonraki eylem planlarına rağmen Siyonist rejimin nükleer faaliyetlerini ve tesislerini ajans kapsamlı koruma önlemleri anlaşmasına hala dahil etmediğini belirtti.
Bu kurumların gündeme gelmesi ve İran'ın ajansı eleştirmesi, bu kurumun denetim çalışmaları denetçilerinin raporlarında hala bazı şüphelerin olduğunu gösteriyor. Bu çelişki, nükleer konuda siyasi amaçlar için bazı üyelerin gizli çalışmalar yaparak hayali iddialarda bulunmalarına sebep olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.id'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Yemen ordusu sözcüsü General Seri'nin Elbaz Şedid harekatı hakkında açıklaması.
Yemen milletinin 21 Eylül İnkılabı'nın 7. yıl dönümünü kutlaması.
Korsan İsrail ile Filistin arasında esir takası meselesi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Seri, Yemen'in Mağrib ve Beyza eyaletlerinde düzenlenen Elbaz Şedid harekatı hakkında bazı yeni detayları açıkladı. Sözcü General Seri, bu harekette Mağrib eyaletinde yaklaşık 1600 kilometre karelik bir alan saldırgan güçlerden ve onların işbirlikçi güçlerinden temizlendiğini belirtti. Sözcü General Seri, harekat sırasında ayrıca düşmanın son yıllarda kullandığı ve en büyük kampı sayılan Mas üssü de kurtarıldığını kaydetti. Mas askeri üssü Mağrib eyaletinde İhlavi Parti ıslah güçlerinin kontrolünde bulunan son stratejik üs ve Mağrib kentine en yakın üs sayılmaktadır.
Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sabri açıklamasında füze gücünün operasyon sayısı da 161 kadar olduğunu, bu operasyonlardan 128'i Yemen topraklarından, 33'ü de Suudi Arabistan topraklarının içinden yapıldığını kaydetti. General Sabri, operasyonlarda kullanılan füzeler ise Bedir, Nakal, Sair, Kasım, Zülfikar ve Kudüs 2 füzelerinden ibaret olduğunu ifade etti. General Seri ayrıca İHA operasyon sayısını da 319 olduğunu, bunlardan 136'sı düşman topraklarında ve 183'ü de Yemen'in işgal edilen topraklarında yapıldığını, Yemen ordusu düşman savaş uçaklarının 3290 hava saldırısını rasat ettiğini kaydetti.
Yemen ordusu sözcüsü General Seri, Elbaz Şedid hareketi sırasında 3000 işbirlikçi milis helak edildiğini, 12400 işbirlikçi milis yaralandığını ve 550'si de esir alındığını. Buna göre Suudi İttifakı bu operasyonda yaklaşık 16000 kişiden oluşan önemli bir güç kaybına uğradığını belirtti. Sözcü Seri harekat sırasında ayrıca düşman birliklerine ve işbirlikçilerine ait 1500 adet çeşitli askeri ve zırhlı araçta imha edildiğini vurguladı.
Yemen ordusu sözcüsü General Seri geçen Perşembe günü bir açıklama yaparak Beyza eyaleti Suudi İttifakı'na bağlı işbirlikçi milislerin işgalinden tamamen kurtarıldığını belirtti. Bu zaferler Yemen'de Suud rejiminin başını çektiği ittifak ve desteklediği istifa eden hükümete bağlı güçlerin Yemen milletine dayattıkları savaşın 7. yılında her gün yeni hezimetlere katlandığını ve bu savaşı sürdürmeleri onların çıkarlarını temin etmediği gibi Suudi rejiminin askeri milli haysiyetini yerle bir ettiğini gösteriyor.
Geçen hafta Yemen halkı ülkenin çeşitli eyaletlerinde 21 Eylül İnkılabı'nın 7. Zafer yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı yürüyüşler düzenledi. 21 Eylül 2014 tarihi Yemen'in Ensarullah Hareketi 21 Eylül İnkılabı'nı ilan ederek başkent Sana'nın kontrolünü ele almayı ve daha sonra da Yemen'in diğer kentlerini kurtarmayı başardığı gündür. Nitekim bu sürecin devamında Yemen'in dönem Cumhurbaşkanı Mansur Hadi bazı bakanlıklarda bir takım değişiklikler yapmak zorunda kaldı.
Öte yandan 21 Eylül İnkılabı Mansur Hadi'nin iktidarın başından çekilmesine yol açarak Suud rejimine de Yemen'in iç işlerine müdahale ederek bu ülkeyi yönetemeyeceği ve halkçı bir hükümetin kurulmasına mani olamayacağı mesajı verdi. Bugün Suud rejimini Yemen milletine dayattığı savaşın üzerinden 78 ay geçiyor. Ancak buna rağmen Sana'da Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin 2011 yılında ortaya attığı planda yer almayan Milli Kurtuluş Hükümeti görevinin başında bulunuyor.
21 Eylül İnkılabı'nın 7. Zafer yıl dönümü dolayısıyla Yemen milleti başta başkent Sana olmak üzere 13 eyalette düzenledikleri yürüyüşlerde kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail sloganları attı. Yemen halkı Yemen'in Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedrettin'in posterlerini taşıyarak 21 Eylül İnkılabı'nın ecnebi sultasından kurtulmak başta olmak üzere tüm hedeflerinin gerçekleşmesine vurgu yaptı.
Bu arada Yemen'in çeşitli kentlerinde düzenlenen geniş katılımlı yürüyüşler bazı geleneksel merasimlerin düzenlenmesi ve yerel marşların yayınlanması ile beraberdi. Ki bu da Yemen milletinin gerçekleştirdikleri inkılaptan ve saldırgan Suud rejimine karşı kazandıkları zaferden memnuniyetini yansıtan bir gelişmeydi. Öte yandan Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur da 21 Eylül İnkılabı'nın 7. Zafer yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Yemen milleti bu inkılabın devamında her türlü tecavüze karşı direnişini sürdüreceğini vurguladı. Başbakan Habtur bu inkılap hiç kimseye karşı olmadığını ve hiç kimseden de intikam alınmayacağını belirterek 7 yıl direnen ve tecavüzlere karşı koyan bir millet 7 yıl daha direnebileceğini ifade etti.
Yemen'in Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Yusi de 21 Eylül İnkılabı'nın 7. Zafer yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Bu inkılaptan önce Amerika Büyükelçisi tüm kararlara müdahale ediyordu ve Amerika Büyükelçiliği Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın alternatifi olmuştu. Ancak şimdi Yemen milleti istikbara karşı direnen bir millettir. Şimdi Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Şunu söylemek gerekiyor ki Amerikan içerisinde her zaman için ta Vietnam Savaşı'ndan hatırlıyoruz. Daha öncelerinde de bir demokrat kamuoyu vardır. Biz Vietnam Savaşı'nın gerçeklerini nereden öğrendik? Veya Kızılderililere veya Zencilere, Siyahilere yapılanlar. Bu nedenle Amerikan o demokrat, devrimci hatta sol kamuoyu her zaman hassastır bu konularda. Bunlar tabii Trump zamanında birçok girişimde bulundular ama Trump'ın bu yani ırkçı yaklaşımı karşısında sönük kaldılar. Şimdi Biden daha şeye göre dediğimiz gibi ama Trump'a göre daha şöyle söyleyelim Amerikan değerlerinde ılımlı olacağına göre veya en azından böyle tek kişilik bir yönetim olmayacağına göre bundan sonra böyle sivil toplum hareketlerinin Amerika'da çok güçsüzdürler. Bunların sesi daha hızlı çıkacaktır, daha fazla çıkacaktır, yürü çıkacaktır. Bunların Yemen'de bunu gördük Yemen'de. Şimdi Yemen savaşı haksız bir savaştır. Kaç yıldır yani 7-8 seneden beri dünyanın en teknolojik silahlarıyla, dünyanın en fakir, en teknolojiden yoksun insanlarına karşı sürdürülen bu haksız savaş tabii ki dünya kamuoyunun vicdanını rahatsız ediyor. Bu böylece Amerika'daki yazar, çizer, entelektüeller de rahatsız ediyor. Bir çıkmaz bir savaştır. Her ne kadar bombalarsınız bombalayın, Yemen halkının kaybedeceği bir şey yok artık. Her gün binlerce insan azından, susuzluğundan, 100 yıldır dünyadan terk edip gitmiş hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Bu da dediğim gibi Amerikalıların vicdanı da tabii rahatsız ediyor. Orta Doğu'da ben bütün gelişmeleri, yani biraz yukarıdan bakıldığında Orta Doğu'daki bütün gelişmeler gelecekte, yani bugün değil belki 50 sene sonra, 100 sene sonra Siyonist rejiminin ve oradaki insanların varlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani onların güvenliğiyle ilgili olduğunu. Bugün Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, hatta Libya'da, Yemen'de ve tabii ki Filistin'de yaşananlar ve tabii ki işgal altında toprağında ve Lübnan'da. Neden diyecekseniz milyarlarca Müslüman vardır ve bunlar eğer birlikte hareket etseler, hakikaten deyim yerinde ütleseler İsrail diye bir devlet olmayacak. Ama İsrail sürekli genişliyor ve sürekli uluslararası hakların ona tanımadığı işte Golan Tepeleri olsun, işte Batı Şeria olsun, işte Ramallah ve diğer yerlerde işte hepsinde Lübnan'da söz sahibi olmak istiyor ve sürekli dünyadan diğer yerlerdeki Yahudiler getirip olaya yerleşim dağıtıyor. Buradan hareket edecek olursak açıkçası bütün gelişmeler nedir? İslam ülkesinde bütün devletler, bütün milletler, halklar, farklı etnik veya mezhepsel bağlı olan gruplar birbirleriyle çatışsınlar. Bunun faydası kime sağlanacaktır? Tabii ki Siyonist rejime.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Filistinli Esirler İşleri Komitesi Filistinli kurtulan esir Hüseyin Müsallem'e sağlık durumu kötüye giderek şehit düştüğünü duyurdu. Filistinli kurtulan esir Hüseyin Müsallem 2002 yılında Siyonist rejim İsrail tarafından tutuklanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve yaklaşık 19 yıl esarette yaşamıştı. Filistinli bu şehit Siyonist İsrail zindanlarında kan kanserine yakalanmış ancak Siyonistler tarafından uzun süre hastaneye giderek tedavi görmesi engellenmişti. Şehit Müsallem'e en son geçen Şubat ayında işgal altındaki Filistin'de Hedasa Hastanesi'ne ve durumunu daha da kötüye gidince 10 gün önce de Ramallah'ta bir hastaneye götürüldü ve sonunda şehit düştü. Filistinli gruplar ise Siyonist rejimi Müsallem'in şehadetinden sorumlu tuttu.
Bu arada geçen hafta Cuma günü Siyonist askerlerin Nablus'un güneyinde Bayt City'sinde düzenlenen Filistinlilerin protesto eylemine saldırıları sırasında başından kurşun isabet alan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Filistinli 28 yaşındaki genç Muhammed Hebi ise kurtulamayarak şehit düştü.
Filistinli esirlerle ilgili bir başka haberde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Musa Ebu Merzuk'un esir takası dosyasında temelli değişim yaşandığını açıkladığı belirtildi. Ebu Merzuk yaptığı açıklamada Siyonist rejim bundan önce İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını tüm siyasi ve sosyal konulara ilişik hale getirdiğini fakat sonunda Gazze şeridini yeniden inşa etme dosyasını esir takası dosyasına ilişik hale getirmekten geri adım atacaklarından emin olduklarını, zira bu şart mantıksız bir şart olduğunu ve dünyanın tüm savaşlarında savaş bitince esir takası yapıldığını kaydetti. Ebu Merzuk, Hamas hareketinin politikası esire karşı esir olduğunu belirterek Gazze şeridinin yeniden inşa edilmesi konusunda da uluslararası düzeyde talepler geldiğini ifade etti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro üyesi Zahir Cebbar'ın da yaptığı açıklamada Filistinli direniş güçleri esir takası dosyasını Gazze şeridini yeniden inşa etme ve kuşatmayı kaldırma dosyasından ayırmayı başardığını, oysa İsrail bu dosyaları birbirine ilişik hale getirmeye çalıştığını kaydetti.
Aslında esir takası dosyasında bu gelişme İsrail'den bir heyet Kahire'yi ziyaret ettikten sonra yaşandı. Bu doğrultuda Mısırlı üst düzey yetkililer yaptıkları açıklamada Siyonist rejimi Mısır'a Hamas ile esir takası konusunda olumlu mesajlar gönderdiğini belirttiler. Mısırlı yetkililer Tel Aviv elebaşları Mısırlı arabulucuları telefondan arayarak Hamas ile esir takası konusunu tartışmak üzere özel oturumları düzenleme imkanı söz konusu olduğunu bildirdiklerini kaydettiler. Siyonist rejim İsrail 23 hapishanede 4850 Filistinli esiri tutuyor. Filistinli esirler arasında 41'i kadın, 225 çocuk bulunmakta.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinize ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.
Mm-hmm.